Ayrım 14. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 192. Karanlık günler. İki hafta sonra sur içindekiler bir avuç savaşçı olmalarına ve gece gündüz top ateşine tutulmalarına rağmen sözlerini tuttuklarını ve bazı hükümet binalarını ele geçirdiklerini bize haber verdiler. Üzerlerine 16 bin top güllesi ve şarapnel gönderilmişti. Eski moda gülleler güneşte kurutulmuş tuğlalardan örülü bir metre kalınlığındaki duvarlara gömülerek pek bir zarar vermiyordu. Tabii zamanla bu duvarlar yıkılacaktı fakat bunlar üst katların duvarlarıydı. İnsanlar alt katlara saklandıkları için top ateşi yüzünden sadece 3 kişi hayatını kaybetti. Bahçelerdeki bazı tahkimli evlerde top ateşine tutuldu. Ancak çok bir zarar verilemedi. Görünüşe göre düşman ağır toplarını sona saklıyordu. İlk hafta bir tanesi Usher'ların evinin verandasına olmak üzere binalarımıza 3 top mermisi düştü. Açılan ateş sonucu 13 kişi yaralandı, bir tanesinin yarası ölümcüldü. Binalarımız o kadar merkezi bir konumdaydı ki Türklerin ateşlediği kurşunlar daima dibimizde vızıldıyor, odalara giriyor, çatıdaki kiremitleri kırıyor, dış duvarları delik deşik ediyordu. Tüfek ateşine ve top sesine o kadar alışmıştık ki gündüzleri pek dikkat bile etmiyorduk. Fakat geceleri açılan şiddetli yaylım ateşi sinir bozucu oluyordu. Vilayette büyüklük ve önem bakımından Van'dan sonra ikinci sırada gelen Erciş'ten kaçan bir adam orada olanları anlattı. Kaymakam loncalara mensup bütün erkekleri 19 Nisan'da toplantıya çağırmış. Ermenilere karşı her zaman dostça davrandığı için ona güvenmişler. Hepsi bir araya gelince kaymakam askerlere emir vererek ateş açtırmış ve hepsini öldürtmüş. Köylerden gelen sığınmacılar şehirden biraz uzaktaki dağlık bir bölgede küçük bir köy olan Şuşans'da durdular. Aram orada kalmalarını söyledi. 8 Mayıs'ta oradan alevler yükseldiğini gördük. Paha biçilmez antik el yazmalarının bulunduğu o civardaki Varak Manastırı da alevler içindeydi. Bu köylüler de sürü halinde şehirde toplanıyorlardı. Cevdet taktiğini değiştirmiş gibi görünüyordu. Şehirdeki açlığı arttırmak için kadınları ve çocukları şehre doğru sürüyordu. Önceki sonbahardaki seferberlik yüzünden başlangıçta bahçelerdeki buğday miktarı normalden azdı. 10 bin sığınmacıya günlük tayım veriliyordu. Bu tayım bir kişinin hayatta kalmasına ancak yetse de bu kaynağın da hızla sonuna geliniyordu. Cephane de bitiyordu. Cevdet diğer şehirlerden istediği kadar adam ve cephane getirebilirdi. Rusya'dan yardım gelmediği sürece şehrin ona karşı daha fazla direnmesi mümkün değildi. Böyle bir yardım ümidi ise çok zayıftı. Dış dünyayla hiçbir haberleşmemiz yoktu. Kuşatmadan evvel elçiliğimize göndermek üzere hazırladığımız telgraf hiçbir zaman gönderilemedi. Devrimciler sınırdaki Rus-Ermeni gönüllülere devamlı yardım çağrısı gönderiyorlardı. Fakat bu çağrıların yerine ulaştığına dair ne bir haber ne de bir işaret alabiliyorduk. En sonunda yani Türkler bu taraflara ulaştığında kuşatma altındaki şehrin bütün nüfusunun son umut olarak bizim binalara doluşacağını biliyorduk. Bu beklenmeyen ve uzun süren direniş yüzünden iyice öfkelenen Cevdet'in bu kadın erkek ve çocukların bir tanesinin bile hayatını kurtarmak için ikna edilmesi mümkün müydü? Biz mümkün olduğuna inanmıyorduk. Binaları terk etmeleri şartıyla Amerikalılara şahsi güvence teklif edebilirdi. Tabii ki biz bunu yapmayacak, insanlarımızın kaderini paylaşacaktık. Öte yandan bizim asilere yardım ve destek verdiğimize inanarak ki buna inanmış gözüküyordu, güvenliğimizi garanti etmemesi de olanak dışı değildi. Bunlar gerçekten de karanlık günlerdi. Küçük Amerikan topluluğumuzun üyeleri haftada iki akşam artan sorunları tartışmak üzere bir araya geliyordu. İçinde bulunduğumuz durumun bazı yanları hakkında şakalar yapıp gülüyorduk. Ama bir yandan da iki blok ötedeki yaylım ateşini dinlerken bu kahramanca ama an beyan zayıflayan savunmanın her an yıkılabileceğini, sonra da bu kalabalık şehirde ve bizim binalarımızda tam bir cehennem karmaşası olacağını, sevdiğimiz insanlara yapılan tarifi imkansız işkencelere tanık olabileceğimizi biliyorduk. Belki biz kendimiz de bu işkencelere maruz kalacaktık ve ilahiler söylüyorduk. Peace, perfect peace, the future all unknown. Jesus, we know and he is on the throne. Bizi aslının ağzından kurtarmaya muktedir Tanrı'ya dua ediyorduk. Cumartesi öğleden evvel gökyüzünde bir umut ışığı doğdu. Gölün üzerinde birçok gemi vardı. Van'dan uzağa yelken açmışlardı. Duyduğumuza göre işlerinde Türk kadın ve çocuklar varmış. Hepimiz damlara çıktık, merak içindeydik, bazı tahminler yapıyorduk. Daha önce böyle bir kaçış yaşandığında Ruslar saraya kadar ilerlemişlerdi. Fakat sonra geri çekilmişler, Türk aileler de geri dönmüşlerdi. Öğleden sonra ise gökyüzü tekrar karardı. Düzlükte bulunan kışladaki top bizim tarafımıza doğru ateş etmeye başladı. İlk anda atışların bizim bayrağımızı hedef aldığına inanamadık. Fakat çok geçmeden bu konuda hiçbir şüphemiz kalmadı. Binalarımıza toplam 7 gülle düştü. Bir tanesi Miss Rogers ve Miss Silliman'ın evlerinin çatısına düşerek kocaman bir delik açtı. İki tanesi aynı şeyi erkek ve kız kısmının binalarının çatısında yaptılar. Pazar sabahı bombardıman yeniden başladı. Öğleden evvel binalarımıza toplam 26 top mermisi düştü. Şiddetli ateş tekrar başladığında Doktor Usher dışarıdaki hastaları ziyaret ediyordu. Mrs. Usher da evden uzakta geçici hastanedeydi. Dolayısıyla ateş başladığında bizim hastaneden onların evine doğru koştum. Niyetim çocukları evin güvenli yerine, yani birinci kattaki dar bir koridora götürmekti. Orada şarapnellerin çığlığını dinliyor, bunu takiben mermilerin patlamasını bekliyorduk. O esnada kulakları sağır eden bir patlama evi sarstı. Yukarıdaki odama koştum. Her taraf o kadar toz duman içindeydi ki bir adım ötesini bile göremiyordum. Bir mermi bir metre kalınlığındaki duvarı delmiş, patlamış ve içindeki şarapnel parçalarını etrafa dağıtmıştı. Merminin kapsülü aradaki duvardan geçerek yan odaya girmiş ve karşıdaki kapıyı kırmıştı. Bir mermi de Mrs. Reynolds'ın evinin bir odasına girerek küçük bir Ermeni kızı öldürmüştü. Öğleden sonra 10 tane daha mermi düştü. Cevdet binalarımızı bombalama tehdidini yerine getiriyordu. Bu da bize şehri ele geçirdiğinde ondan merhamet bekleyemeyeceğimizi gösteriyordu. Dipnot, misyonerlik binalarının topa tutulmasını Mr. Yarrow da Amerika'ya varmasından bir gün sonra 6 Ekim 1915'te New York Times'a verdiği bir demeçte anlatmıştır. 1500 kadar kararlı Ermeni 27 gün boyunca 5000 Türk ve Kürt'e karşı Van'ı savundu. Bunun son 3 gününde başında bir Alman subayın bulunduğu bir Türk bölüğünün getirdiği obüs topunun bombardımanı altındaydılar. Alman subayın top ateşini yönettiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Ruslar Van'a ulaşmadan 2 gün evvel Türkler misyonerlik binalarına kasten ateş açtılar. Binalar açıktaydı, hata yapmış olamazlar. Ayrıca koruma görevi gören 5 Amerikan ve 1 Kızılaç bayrağını da uçurdular. Atışlar o kadar hesaplanarak yapılmıştı ki savlayı kesti ve bayrakları yere düşürdü. Kurtuluş. Kurtuluşumuz bu en karanlık saatlerde geldi. Top ateşini bir sessizlik takip etti. Sonra gün batarken Türk hatlarının gerisinde ayakta kalan tek Ermeni evinin, bu ev sağlam kalmıştı çünkü Cevdet küçük bir çocukken bu evde yaşamış, sakinlerinden Türklerin şehri terk ettiğini bildiren bir mektup geldi. Tepedeki ve toprak kale eteklerindeki barakalarda o kadar az koruma kalmıştı ki bunlar kolayca bastırıldılar ve bu binalar yabani bir coşkuyla ateşe verildi. Aynı şekilde Türk mevzileri de sırayla ateşe verildi. Daha sonra kışladaki askerlerin de yerlerini terk ettikleri anlaşıldı. Büyük bir süvari bölüğü tepelerin üzerinden kaçıyordu. Gece yarısından sonra bu bina da yakıldı. Büyük buğday ve cephane stokları bulundu. Her şey insana İncil'in 2. kitabının 7. bölümünü hatırlatıyordu. Tüm şehir uyanmıştı, bütün gece şarkılar söylendi, eğlenildi. Sabah olduğunda şehrin sakinleri nereye isterlerse korkmadan gidebilirlerdi. Sevincimizi gölgeleyen ilk şey Miss McLaren'in ortalarda olmamasıydı. Gitmişti. O ve hemşire Martha 4 gün önce Türk hastanesindeki hastalarla birlikte Bitlis'e gönderilmişlerdi. Mr. Yarrow hastaneye gittiğinde yolculuk edemeyecek kadar hasta 25 yaralı asker buldu. Susuz ve yiyeceksiz 5 gündür oraya terk edilmişlerdi. Gömülmemiş cesetler de buldu. Bütün gün o korkunç yerde kaldı. Onun varlığı çok korkmuş o insanları bizim hastanemize taşınmalarına kadar koruyabilirdi. 19 Mayıs çarşamba günü Ruslar ve Rus Ermeni gönüllüleri şehre girdi. Türklerin kaçmalarının sebebi onların gelişini duymuş olmalarıydı. Fakat Cevdet ve kuvvetlerini vilayet dışına atmadan önce köylerde şiddetli çarpışmalar yaşandı. Askeri birlikler Rusya ve İran'dan sel gibi şehre aktı ve Bitlis'e geçti. Aram ilin geçici valisi yapıldı. Yüzyıllardan beri ilk defa Ermenilere kendi kendilerini yönetme şansı verilmiş oldu. İşler tekrar canlanmıştı. İnsanlar yanmış, ev ve dükkanlarını yeniden yapmaya başladılar. Biz de binası yanan sur içindeki okul hariç misyonerlik okullarımızı yeniden açtık. İşler tersine döndü. Bütün Türkler şehri terk etmedi. Bazı yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklar geride kaldı. Çoğu da saklanıyordu. Ermeni askerler Türklerin aksine bu tür insanlarla savaşmıyorlardı. Yine de esirlerin kalabalığa karşı güvende olabileceği bir tek yer vardı. Bu ikilem karşısında kalan Ermeniler her zaman olduğu gibi gene Amerikan misyonerliğine yöneldiler. 6000 Ermeni binalarımızı ancak terk etmişti ki 1000 kadar Türk sığınmacının bakımı bizim üzerimize kaldı. Türk sığınmacıların bir kısmı Rus Ermeni gönüllülerin temizlediği köylerden geliyorlardı. Bu insanlara yiyecek sağlamak oldukça güçtü. Artık şehrin doyurması gereken bir ordusu vardı. Türklerin bıraktığı buğday stoğu kullanılabilirdi. Fakat bir süreliğine ne bir değirmen işletmek ne de un bulabilmek mümkün oldu. Ermenilere pek hoş gelmeyen bu işte misyonerlere sur içindeki okulda öğretmenlik yapan, okul binası yandığı için artık yapacak işleri kalmayan 2-3 kişiden başka yardım eden yoktu. Mr. Yarrow diğer bütün işlerini bir kenara bırakarak bütün zamanını bize sığınan insanlara ayırmak zorunda kaldı. Mrs. Yarrow, Miss Rogers ve Miss Sillam'ın ilaçları dağıtıyorlar, bu zavallıların her birinin yıkanmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Mrs. Usher yatakları yapıyor, çocukları ve hastalara süt temin ederek dağıtıyor, günün birkaç saatini onların arasında geçiriyordu. Vahşi kazaklar Türk kadınlarını meşru bir av olarak görüyorlardı. Gerçi Rus general bize küçük bir koruma tahsis etmişti ama ilk 2 ya da 3 hafta boyunca Dr. Usher ve Mr. Yarrow neredeyse her gece binaların etrafını çevreleyen duvarları tırmanarak korumaları atlatan çapulcuları uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki fark hiç bu kadar açıkça ortaya çıkmamıştı. Ermeniler birbirlerine yardımcı olur, fedakarlık yaparken Müslümanlar tamamen bencil, duygusuz ve birbirlerinin acılarına karşı kayıtsızlardı. Ermeniler neşeli, ümitliyken ve büyük bir şevkle hayata sarılırken, Allah'a olan inançlarını, geleceğe ve kendi hayatlarına dair ümitlerini yitiren Müslümanlar, mukavemet ve yaşama iradesi eksikliğinden dolayı dizanteriden sinek gibi ölüyorlardı. Durum da yanılmaz hale geldi. Misyonerler bu insanları güvenliklerini sağlayacak korumalarla ve tekrar toprağı işlemeye başlayıncaya kadar geçinmelerini sağlayacak sürülerle birlikte köylerine göndermesi için Rus generale yalvardılar. Fakat o bizi dinleyemeyecek kadar diğer işlerle meşguldü. Böyle geçen 6 haftadan sonra Kontes Alexandra Tolstoy, ünlü romancının kızı Van'a geldi ve misafirlerimizin bakımı işini bizim üzerimizden aldı. Yine de hala bizim binalarımızda kalıyorlardı. Kontes Tolstoy mütevazi, duyarlı, şirin bir genç kızdı. Doğum gününde onun için sürpriz bir parti hazırladık. Mumlarla süslü geleneksel pastadan yaptık, başına çiçeklerden bir taç hazırladık. Hayatı boyunca doğum gününün hiç bu kadar hoş bir şekilde kutlanmadığını söyledi. Görevlerini yerine getirmek için çok çalıştı. Parası bitince ve Rus yardımcıları hasta düşünce bizim yapamadığımızı yaptı ve generali Türkleri güvenlik ve geçimlerini sağlayacak yardımları yapmak kaydıyla kırsal kesime göndermeye ikna etti. Karanlıkların yolcusu salgın hastalık. Türk sığınmacılarımızın bize maliyeti korkunç oldu. Haziran'ın son günü Mrs. Usher boğmacı olan çocuklarını şehrin salgın havasından çıkararak 15 kilometre ötede Van Gölü'ndeki Edremit'te bulunan yazlık eve götürdü. Şiddetle istirahate ihtiyacı olan Dr. Usher da hafta sonunu geçirmek için oraya gitti. Cumartesi gecesi ikisi de çok hastalanmışlar. Bunu duyar duymaz onlara bakmak üzere oraya gittim. Pazartesi günü Mr. ve Mrs. Yarrow da hastalandılar. Hastanenin yaz dolayısıyla kapanmasına daha 10 gün vardı. Fakat Miss Bond hemşirelerine hastaları gönderme görevini vererek Yarrow'lara bakmaya gitti. Bu beni 5 gün boyunca tek başıma ve yardımsız bıraktı. Sonraki 4 gün boyunca geceleri 2 Ermeni hemşire hastalarla ilgilendi. Gündüzleri ise bana eğitimsiz bir erkek hasta bakıcı yardım etti. Miss Rogers bu hastalığın sıtma olduğuna inanıyordu. Tedaviye başladığının ertesi günü yani perşembe günü Miss Rogers da bizim bulunduğumuz yere geldi. Cuma günü o da yatağa düştü. Neyse ki şehirde artık gerçekten iyi bir Rus doktor vardı. İşine de oldukça sadıktı. Hastalığın tifüs olduğu anlaşıldı. Sonradan öğrendiğimize göre iznini Amerika'da geçirmek üzere 15 Haziran'da Neville Usher'la birlikte yola çıkan Miss Sillam'ın da aynı hastalığın daha hafif bir türü yüzünden Tiflis'te hastalanmış. Doktor Usher hastalığı dışarıdaki hastalardan kapmış olabilir ama diğerlerinin hastalığı Türk sığınmacılardan kaptığına hiç şüphe yok. Mrs. Yarrow'un durumu tehlikeliydi fakat krizleri atlattı. Mr. Yarrow hala çok hasta olmasına rağmen doktordan uzak olan Usher'ların kendisine daha çok ihtiyaç duyabileceğini düşünen Miss Bond Edremit'e geldi. Miss Usher Yarrow'ların Van'da kalan çocuklarına bakma sorumluluğunu üstüne aldı. Mrs. Reynolds'la misyonerliğin işleriyle ilgilenecekti. Mrs. Usher'ın hastalığı çok ciddiydi. Fazla çalışmaktan ve son aylarda yaşanan korkunç zorluklardan dolayı yıpranan nazik bedeni hiçbir direniş gösteremedi. Mrs. Usher 14 Temmuz günü ebedi hayata göçtü. Onun ölümünü diğer hastalardan saklamaya cesaret edebildik. Doktor Usher de o zamanlar çok hastaydı. Acı kaybını öğrenmesi için 2 hafta daha geçmesi gerekti. Hastalığından evvelki 3 ay boyunca Van'daki tek doktor oydu. Fazla çalışmanın ve uykusuzluğun acısı şimdi çıkıyordu. Tifüs krizini atlattıktan sonra 1 hafta boyunca da bu hastalığın komplikasyonu olan zatürre yüzünden hayatı tehlikedeydi. Bundan sonra da tifüsün yaygın başka bir komplikasyonu, yani tükürük bezlerinde cerrahat ortaya çıktı. Bu iltihap hem uzun süreli yorgunluğa ve acıya sebep oldu, hem de bir keresinde Doktor Usher'ın bilincinin kapanmasına neden olarak hayatını tehlikeye attı. Kalıcı olabilecek sonuçları da oldu. Mr. Yarrow o kadar hastaydı ki hayatından ümit kesilmişti. Onun bize bağışlanması gerçek bir mucizeydi. Kaçış. Bu esnada Rus ordusu da yavaş yavaş batıya doğru ilerliyordu. Yine de Rus ordusu beklediğimiz kadar başarılı değildi. Gerçekten de Ruslar çok gevşek ve isteksiz savaşıyor gibiydiler. Her zaman ana ordunun öncüleri olarak gönderilen Rus-Ermeni gönüllüleri asıl ağır çatışmalara giriyorlardı. Temmuz'un son haftasına gelindiğinde Ruslar daha Bitlis'i almamışlardı. Van'dan sadece 150 kilometre uzaktaydılar. Aniden Türk ordusu Van'a doğru ilerlemeye, Rus ordusu ise geri çekilmeye başladı. 30 Temmuz Cuma günü General Nikolayev, Van ilindeki bütün Ermenilere, Amerikalılara ve diğer yabancılara canlarını kurtarmaları için kaçma talimatı verdi. Cumartesi gecesi neredeyse bütün Ermeniler araçlarıyla birlikte Van'ı boşaltmışlardı. Neredeyse bütün öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, memurlarımız gitmişti. Herkes kendi başının çaresine bakıyordu. Kaçmak için at ve araba temin etmemize yardımcı olacak kimse yoktu. Eğer Mrs. Yarrow hasta yatağından kalkıp generale bize ambulans göndermesini rica etmeye gitmeseydi, yanımızda bakıma muhtaç hasta bir adamla şehre zamanında varmamız çok zor olacaktı. Kaçıp kaçmamamız gerektiği hakkında bir şüphemiz yoktu. Kuşatma altında yaşadığımız tecrübeler bize Amerikalı olmamızın bizi Türklerden korumaya yetmeyeceğini göstermişti. Eğer 2 erkeğimiz Mr. Yarrow ve Dr. Usher tamamen zayıf düşmüş olmasalardı belki konuyu tartışmaya açabilirdik. Biz kadınlar orada kalmanın ve onları da orada tutmanın sorumluluğunu alamazdık. Kalsak bile ıssız bir şehirde hayatımızı idame ettirmemiz mümkün olmazdı. Toplam 15 Amerikalıydık. Yanımızda bakıma muhtaç kadın ve çocuklardan ibaret 10 Ermeni vardı. Hastanemizin baş bakıcısı olan yiğit ve sadık Garabet, karısını ve annesini göndermiş, şehirden çıkmamıza yardımcı olmak için geride kalmıştı. Panik başladığında bizimle birlikte Edremit'te olan Doktor Usher'ın erkek aşçısı, hasta karısı için bir vasıta temin edememişti. Yolculuk sırasında ona da çok ihtiyacımız vardı. Fakat böylece 3. bir hastaya daha bakmak zorunda kalıyorduk. 3 atımız kaba ve dağlık yollarda ağır iş görecek kadar sağlam olmayan bir bakkal servis arabamız ve 3 kişilik oturma yeri olan küçük bir arabamız vardı. Diğer 2 arabamız kullanılmaz haldeydi. Ambulanslarını bize vermesi için generale yalvardı. Kesin bir dille reddetti. Bize tahsis edecek fazla ambulansı yoktu. Fakat birkaç güne kadar yerini General Trokin'e bırakacağını, tehlike o kadar yakın olmadığı için istersek bekleyip ona başvurabileceğimizi de ekledi. Bir şekilde yatıştırıldığımızdan ve de Rusların yardımı olmadan nasıl altından kalkacağımızı bilemediğimizden o günde şehri terk etmedik. Fakat ertesi gün Rusya'ya giden yolu açık tutmaya çalışan gönüllülerin bunu daha fazla sürdüremeyeceklerini duyduğumuzda yitirilecek zaman kalmadan anladık, hemen işe koyulduk. Pazartesinden evvel ayrılmayı başaramayan öğretmenlerimizden biri, öküz arabasına her birimiz için birer küçük yiyecek çantası alma nezaketini gösterdi. Yolculukta bize lazım olan yorgan ve battaniyeleri hastalarımızı üzerine yatırmak düşüncesiyle servis arabasının tabanına serdik. Daha evvel hiç at arabası sürmemiş olan Garabet, bu arabaya koşulu 2 atı idare etmek zorundaydı. Mrs. Reynolds da 3. atın koşulduğu arabayı sürecekti. Bu arabaya bebekler ve yoldan bir şeyler almak mümkün olmadığı için alınabildiği kadar yiyecek alınacaktı. Geri kalanlarımız yürümek zorundaydı. Buna hastalıktan yeni kurtulmuş Mrs. Yarrow, Miss Rogers ve hepsi 12 yaşından küçük olan çocuklar da dahildi. Bebekler ve hastalar için gerekli olan eşyaları ineklere yükledik. Fakat inekler inatçıydı, sırtlarındaki yükü attılar, kuyrukları havada kafaları öne eğik metrelerce çılgın gibi koştular. Bu sırada arabaya koşulu tek atla dizginlerinden kurtulup koşmaya başladı ve arabayı parçaladı. Tam bu kritik anda Rus Kızılaçı'ndan iki doktor bizim avluya girdiler. İçinde bulunduğumuz kötü durumu görünce dönüp gittiler. Fakat biraz sonra geri döndüler ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere bizi Kızılaç kafilesine almaya söz verdiler. Tanrı'ya şükür. Yüklerimizi servis arabasına yükledik, parçalanan arabanın tekerleklerini başka bir arabaya taktık. Artık yanımıza yiyecek ve yataktan biraz daha fazlasını alabilirdik. Mutlaka lazım olacağını düşündüğümüz şeyleri paketledik. Geride bıraktıklarımızı bir daha göremeyecektik. Rus askerlerin şehri terk etmeden evlerimizi yağma edeceğini ve belki de Türklerin eline geçmemesi için ateşe vereceğini kuvvetle tahmin ediyorduk. Kızılaç bize atları ve sürücüleriyle birlikte iki ambulans ve Doktor Usher içinde iki at arasında taşınan bir sedye verdi. Geceleri kamp kurduğumuz zaman Doktor Usher genellikle hasta çadırlarından birine alınıyordu. Uykusunun geri kalanını ise çoğunlukla açık havada uyuyordu. 3 Ağustos Salı günü şehirden ayrıldık. Ruslar kendilerini rahatsız eden bazı haberler almış gibiydiler. Gerçekten de sonradan öğrendiğimize göre General Trocki'nin kendisi de hemen öğleden sonra Van'ı terk etmiş, ertesi gün güneş batarken Kürtlerle onları durdurarak Rusya'ya giden yolu mümkün olduğu kadar uzun süre açık tutmak için kahramanca çarpışan gönüllüler arasındaki çatışmaların seslerini duyduk. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. O gece Bargiri'ye, yani Muradiye'ye varmak için gece yarısından sonra 2'ye kadar yolculuk ettik. Orada tamamen güvende olamazdık belki ama Türklerin yolcuların önünü kesebileceği hattın gerisine geçmiş olurduk. Tam zamanında oraya vardık. Nitekim Van'ı bizden sadece yarım saat sonra terk eden General Trocki'nin grubu Bargiri'ye ulaşamadı ve daha uzun yol olan İran yolunu kullandılar. Biz daha ağır tempomuzla hareket eden bir kafile olarak bu yolu izleseydik asla kurtulamazdık. Gündüz uçan ok. Perşembe günü geniş ve derin bir vadiden geçip dar bir vadiye girdik. Birdenbire bu vadiye hakim tepelerden Kürtler Kızılaç kafilesine ve yayan yolculuk eden binlerce kişiye ateş açtılar. Bir ambulanstaki adamlardan biri öldü, diğerleri ise yaralandı. Ambulans sürücüleri atları kamçılayarak 4 nala kaldırdılar. Bu bir ölüm kalım yarışıydı. Dehşete kapılmış binlerce kişinin oluşturduğu bu manzara unutulacak gibi değildi. Giyecek çantalarımızı alan öğretmen canını kurtarabilmek için öküz arabasındaki her şeyi attı. Bizim arabamızdaki Ermeniler de arabayı hafifletmek için yükün büyük kısmını attılar. Böylece yanımıza aldığımız çoğu şeyi kaybettik. Vadinin dışına çıktıktan sonra nispeten daha güvendeydik. Vadideki Kürtleri karşılamaya giden gönüllülerden ve kazaklardan oluşan bir gruba rastladık. Mrs. Reynolds küçük arabada yolculuk ediyordu. Tehlike geçtikten sonra arabadan inerken düştü ve bacağı dizin altından kırıldı. Kızılaç doktorları kırılan bacağı hemen sabitleyerek sardılar. Ama ambulansın birinde sırt üstü uzanmasına rağmen Mrs. Reynolds ve bebekler hariç herkes Tapares Dağı'nı yürüyerek aştı. Cumartesi günü gün batımından sabah 3'e kadar gene yüksek bir dağa tırmandık. Kafile pazar günü Ararat Dağı eteklerinde Çingili Tepesi'ne kurulan bir Kızılaç kampında dinlendi. Burada Doktor Usher'ın yüzüne anestezi olmak üzere 2 ciddi ameliyat yapıldı. Pazartesi güneş batarken Iğdır'a ulaştık. Doktor Usher subaylar için kurulan askeri bir hastaneye götürüldü ve perşembe günü de Tiflis'e gönderildi. Biz ise bizi Eçmiyadzin'deki tren istasyonuna götürecek arabaları çarşamba sabahından önce temin edemedik. Ertesi sabah Tiflis'e vardık. Emin ellerde ama kederli. Çoğumuz üstündekilerden başka her şeyini kaybetmişti. Sırtımızdakileri de 10 günlük yolculuk boyunca gece gündüz çıkarmamıştık. İlk gittiğimiz otelde oda olmaması sürpriz olmadı. Amerikan konsolosu Mr. Smith çok kibardı. Bizim için elinden geleni yaptı. Özel bir hastanede Mrs. Reynolds için bir oda, şehir hastanesinde de Doktor Usher için bir yatak ayarladı. Yolda kaptığı dizanteri yüzünden Doktor Usher bir kere daha ölümün eşiğine kadar geldi. Asabi bir hal almıştı, vücudu bir enkaz, görünüşü bir hayalet gibiydi. Dizanteri Van vilayetinden Trans-Kafkasya'ya dolaşan binlerce kişi arasında oldukça yaygındı. Sanki hava zehirliydi. Çocuklarımızın hepsi hastaydı ve bize öyle geliyordu ki biz Tiflis'i terk edinceye kadar hiçbiri iyileşmeyecekti. Mrs. Reynolds'ın kırılan kemiği kaynamayı reddediyordu. Ayrıca bütün vücudu direncini kaybetmiş gibiydi. Orada öylece hasta yatıyor, etrafında kendisi için yapılanlarla ilgilenmez gözüküyordu. Belki de geçmişin hatıralarına dalmıştı, kim bilir. 24 Ağustos'ta Mr. Reynolds'tan aldığımız bir telgraf bizi oldukça şaşırttı. Amerika'dan ayrıldığından haberimiz yoktu. Halbuki buralarda Petrograd'daymış. Rusların Van'a ele geçirdiğini duyar duymaz, kolejimizde öğretmenlik yapacak olan Mr. Henry White'la birlikte yola çıkmış olmalıydı. Petrograd'da Büyükelçiden Van misyonerlerinin Tiflis'te olduğunu öğrenmiş ama ne bunun sebebi ne de karısının durumu hakkında tek kelime duymamış. Mrs. Reynolds kocasının ona gelmek üzere yola çıktığını duyunca bir an için canlandı. Fakat sonra sanki bu dünyadan kayıp gitti. En sevdiği insanın gelmesini bile bekleyemedi. 27 Ağustos Cuma günü yorgun ruhu huzura kavuştu. Mr. Reynolds 2 gün sonra geldiğinde karısını ölmüş buldu. Evi yok olmuş, yapmak için bir ömür boyu didindiği şeyler harap olmuş, sevdiği insanlar muhtaç halde sürgün edilmişti. Salı günü Mrs. Reynolds Alman Lutheran mezarlığındaki istirahatgahına defnedildi. Hayatı boyunca yardım elini uzattığı insanların çoğu mezarının etrafında toplanmıştı. Dr. Reynolds ve Mr. White bizimle birlikte Amerika'ya dönmekten başka yapacak bir şeyleri olmadığına karar verdiler. O hafta Petrograd'a gitmek üzere yola çıktık. Orada bizim YMCA'ya benzeri bir derneğin Amerikalı yöneticileri fazlasıyla kibar ve yardımseverlerdi. Dipnot YMCA Young Men's Christian Association. Şehir Polonya'dan gelen mültecilerle o kadar doluydu ki ilk gece derneğin salonundaki masaların üzerinde uyumak zorunda kaldık. Fakat sonraki gün oda bulmayı başardık. Çocuklar iyileşmişti ve Petrograd'a geldiğimizden beri Doktor Usher'ın sağlığında görülen düzelme tek kelimeyle müthişti. Mr. Yarrow eski gücünü tam olarak toplayamasa da bayağı kendine gelmiş gibiydi. Botni Körfezi'nin etrafından demir yoluyla dolaştıktan sonra birkaç gün Stockholm'de kaldık. Dipnot Botni Körfezi İsveç-Finlandiya arasında. 24 Eylül'de Danimarka gemisi Helvig Olav ile Kristiania'dan denize açıldık. Dipnot Oslo şehrinin eski adı. Nisan ortasından beri Türkiye'deki diğer misyonerliklerden hiçbir haber alamamıştık. Amerika'dan aldığımız haberlerde Dr. Reynolds'ın getirdiklerinden ibaretti. 5 Ekim'de New York'a varışımızdan sonra Cevdet Bey'in Van'dan çıkarıldıktan sonra Bitlis'e varır varmaz oradaki Ermenileri de katlettiğini duyduk. Miss Ellie'nin Temmuz'da Bitlis'te abimin 10 Ağustos'ta Diyarbakır'da öldüğü haberini aldık. Bakınız 23 numaralı belge. Miss McLaren'in Bitlis'te tifüse yakalandığını ama sonra iyileştiğini, Türkiye çapında bütün Ermenilerin katledildiğini ve sürüldüğünü öğrendik. Vanlılar kaçabildikleri için nispeten şanslıydılar. Transkafkasya'ya onlar için yardım paraları gönderildi. İçerinden bazıları pasaport almayı ve Amerika'ya ulaşmayı da başardılar. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 204.